Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Âl-i İmran suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمْ ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Esvend 1400, Hicri Kameri 18 Recep 1443 ve Miladi Takvimle 20 Şubat 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dinleyicilerle baş başa ve İran'daki yenilikler adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın Sırbistan'la ilişkilerini geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullah'ya, mümkün olan en kısa sürede iyi bir anlaşmaya varmaya hazırız dedi. Nikzad, Amerika dünyanın en büyük güvenlik sorunu ifadesini kullandı. Almanya, Fransa ve Avusturya vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmeleri çağrısında bulundu. Amerika'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyona yaklaşıyor. Pakistanlılar ırkçı İsrail'le ortak tatbikatı protesto etti. Şimdi haberler.
İran ve Sırbistan Cumhurbaşkanları dün yaptıkları bir telefon görüşmesinde Tahran-Belgrad işbirliğini geliştirmek için çeşitli potansiyelleri atıfta bulunarak özellikle ekonomik ve ticari alanlarda olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için mevcut kapasiteleri kullanma gereğini vurguladılar. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić ile gerçekleşen telefon görüşmesinde şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti iki halkın çıkarları doğrultusunda Sırbistan ile siyasi, ticari ve ekonomik ilişkileri daha da geliştirmeye ve güçlendirmeye kararlıdır. İki ülke arasındaki işbirliği düzeyini geliştirmek için geniş ve çeşitli fırsat ve kapasitelerin bulunduğunu kaydeden reisi, özellikle ekonomik ve ticari alanlarda ortak işbirliğinin geliştirmesinin iki ülke için tespit edilmesi gereken karşılıklı yararlar olduğunu da sözlerine ekledi. Sırbistan Cumhurbaşkanı da bu telefon görüşmesinde iki ülkenin ilişkilerin seviyesini geliştirmek için geniş alanlara sahip olduğunu vurguladı ve Belgrad'ın ilişkiler seviyesini, ticari işbirliğini iyileştirmeyi ve Tahran ile güçlü siyasi ve stratejik ilişkiler kurmayı hedeflediğini söyledi. Aleksandr Vučić, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman bağımsız pozisyonları olmuştur ve bu temelde uluslararası meselelerde yakın bir şekilde birlikte çalışabiliriz dedi. Geçen hafta İran Cumhurbaşkanı Sırp mevkitaşını ülkenin ulusal günü vesilesiyle tebrik eden bir mesajda iki ülkenin ikili, bölgesel ve uluslararası alanlarda geniş işbirliği kapasitelerine sahip olduğunu kaydetmişti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Viyana'daki meslektaşlarım metin ve zaman konusunda Batı tarafının ikili oyunlarıyla karşı karşıya. Karşı tarafın gerekli siyasi kararları almaya hazır olması halinde iyi bir anlaşmaya kısa sürede varabiliriz dedi. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Emir Abdullahyan, bugün sizinle İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni hükümetinin dış politikası hakkında konuşma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesi ve milletimize karşı ekonomik terör uygulamasının ve tabii ki 3 Avrupa ülkesinin eylemsizliğinin üzerinden neredeyse 5 yıl geçti. Bu İran İslam Cumhuriyeti'nin 1 yıl boyunca nükleer anlaşmayı tek taraflı olarak uyguladığı bu anlaşmada kaldı ve diğer taraflara yükümlülüklerini yerine getirmeleri için uzun bir fırsat verdiği sıradaydı. Ancak hiçbir sonuç getirmedi. İran taahhüt edilen tüm ekonomik faydalardan mahrum kaldı diye konuştu. Emir Abdullahyan konuşmasını şöyle sürdürdü. İran yeni müzakere turuna ciddiyetle, iyi niyetle, iyi bir anlaşmaya varmak için çeşitli girişimlerde bulunarak katıldı. Bizim mantıklı ve adil olduğumuzu düşündüğümüz şey, tüm yaptırımların kaldırılması, doğrulanması ve anlaşmaya bağlı kalınmaya ilişkin garantilerin sağlanmasıdır. Şu an Viyana'daki meslektaşların Batı'nın metin ve zaman konusunda ikili oyunuyla karşı karşıya. Karşı tarafın gerekli siyasi kararları almaya hazır olması şartıyla mümkün olan en kısa sürede iyi bir anlaşmaya varmaya hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü kişisel Twitter sayfasında Viyana'daki yaptırımların kaldırılması müzakerelere atıfta bulunarak 3 Avrupa ülkesinin ve Amerika'nın bir anlaşmaya varmak için İran gibi derhal hareket etmesi gerektiğini yazdı. Said Hatipzade, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Münih Güvenlik Konferansı'ndaki sözleriyle ilgili olarak Twitter'de şöyle yazdı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada İran-Viyana müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasını bekliyor. İran olarak tüm ciddiyetimizi gösterdik. Şimdi top karşı tarafta. Hatipzade nihai bir anlaşmaya varmak için artık tamamen 3 Avrupa ülkesinin ve Amerika'nın İran gibi bir an önce harekete geçmesine bağlı olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Viyana'daki yaptırımların kaldırılmasına atıfta bulunarak, cumartesi günü 58. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Tahran'ın diğer tarafın siyasi kararlar almaya hazır olması koşuluyla en kısa sürede iyi bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu söyledi.
İran'ın baş müzakerecisi ve cumartesi günü Viyana'da yaptırımını kaldırması konulu müzakerelere katılan bazı delegasyon başkanlarının nihai bir anlaşmaya varmak için kalan konularda yoğun diplomatik istişareleri devam etti. İran'a yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımları kaldırmasına odaklanan İran ile 4+1 grubu üyeleri arasındaki Viyana görüşmelerinin 8. turu siyasi kararlara kısa bir aradan sonra 8 Şubat tarihinde yeniden başladı. İrna'ya göre İran'ın baş müzakerecisi Ali Bagri kendi dün Viyana'da Coburg Otel'de görüşmeleri koordinatörü Andrew Kumura ile bir araya geldi. Bagri kendi daha sonra Viyana merkezi uluslararası kuruluşlara yönelik İran heyeti binasında Rus ve Çin delegasyon başkanlarıyla ayrı ayrı görüştü. Rusya'nın baş müzakerecisi Ulyanov da birkaç saat önce Andrew Kumura ile bir araya geldi. Rus diplomat Ali Bakri ile yaptığı görüşmeyi de Twitter'dan şöyle duyurdu. İran heyetiyle müzakerelerde çok ilginç, profesyonel ve derinlemesine bir sohbetten keyif aldım. Bir anlaşmaya varılmadan önce çözülmesi gereken kalan sorunlara odaklandık. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, karşı tarafın gerekli siyasi kararları almaya hazır olması halinde iyi bir anlaşmaya kısa sürede varabiliriz ifadesini kullandı.
İran İslami Şura Meclisi Başkan Yardımcısı, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı ile yaptığı görüşmede Amerika'yı küresel güvenliğin en büyük sorunu olarak nitelendirdi. Ali Nikzad, cumartesi günü Tahran'da Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Gasım Han Suri ile yaptığı görüşmede şöyle dedi. Amerika, Birleşmiş Milletler, uluslararası kuruluşlar, çevre sorunları, dolar ve elindeki bütün araçlar kanalıyla halkları sömürdü. Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırımlarında da değinen Nikzad, Amerika yükümlülüklerini ihlal ederek nükleer anlaşmadan çekildi ve İran İslam Cumhuriyeti'ne haksız yaptırımlar uyguladı. Ancak sorunlara rağmen İran dimdik ayaktadır. İranlı yetkili ayrıca şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan gibi dost ve komşu ülkeler el ele vererek ekonomik ve mali konularda işbirliği yaparsa iki ülke arasındaki taammül seviyesi artacak ve değerli kazanımlar elde edilecektir. Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Han Suri de iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmenin İslamabad için önemine değinerek İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan'ın tarihi, kültürel, sosyal ve dini ortaklıkları iki ülke arasındaki ilişkileri genişletmek için elverişli bir ortam dedi. Pakistan ve İran İslam Cumhuriyeti zor zamanlarda her zaman birbirine yardım ettiler diyen Suri, Pakistan özellikle korona salgını sırasında İran'a uygulanan Amerika yaptırımlarından bu yana yaptırımların kaldırılmasını destekledi dedi.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuamiral Şehram İrani, Damavend des Riyori hakkında yakında faaliyete geçecek dedi. Şehram İrani donanmanın modernizasyonunu duyurarak Damavend des Riyori yakında denize indirilecek ve operasyonel olacak dedi. Deniz Kuvvetleri Komutanı yeraltı bölümünde torpidoların hem isabeti hem de menzili arttırılmış olup tüm bu teçhizat test işlemi gerçekleştirdikten sonra donanma gövdesine bağlanmıştır dedi. Damavend des Riyori 2011 yılında Enzel Liman'da denize indirilmişti.
Bilim ve Teknoloji İzleme Enstitüsü Başkanı Muhammed Rıza Dehkan, İslam dünyasındaki üniversiteler sıralamasında 58 İran Üniversitesi'nin yer aldığını açıkladı. Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Başkanı Muhammed Cevad Dehkani, 2021'de İslam Dünyası Üniversite Sıralaması sonuçlarının yayınlandığını açıklayarak, İran'ın 58 üniversitesi, 28 İslam ülkesinden 398 üniversitenin isminin yer aldığı listede bulunuyor, dedi. Dehkani, İslam Dünyası'ndaki üniversiteler sıralamasında en fazla üniversitelerin sırasıyla Türkiye'den 110, 101, İran'dan 58 ve Malezya'dan 31 olduğunu belirtti.
Almanya, Fransa ve Avusturya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği yönündeki spekülasyonlarının artması sebebiyle vatandaşlarını Ukrayna'yı derhal terk etmeye çağırdı. Almanya Dışişleri Bakanlığı dün Ukrayna'da yaşayan Almanları ülkeyi en kısa sürede terk etmeye çağırırken Fransa'da benzeri çağrıda bulundu. Avusturya Dışişleri Bakanlığı da benzeri açıklama yaparak Avusturya vatandaşlarını kendi ülkelerine dönmeye çağırdı. Daha önce de Amerika'nın ardından batılı ülkeler vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini istemişti. Ukrayna'daki mevcut durumdan ötürü NATO'nun Kiev'deki personelinin bir kısmının ülkenin batısındaki bulunan Lviv'e kaydırıldığı bildirilmişti. Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna'ya yakın zamanda işgal harekatı başlatacağını savunuyor. Rusya ise bu iddiayı reddediyor.
Rus medyası dün gece Ukrayna'nın doğusuna yer alan Luhansk bölgesinde birkaç patlama olduğunu bildirdi. Son günlerde Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçılar, Ukrayna ordusunu Donetsk ve Luhansk bölgelerinde topçu ve havan saldırıları düzenlemekle suçladılar. Suçlamalara Ukrayna hükümeti tarafından ayrılıkçı güçlere karşı da karşılık verildi. Rusya, Ukrayna ordusunun ayrılıkçılara karşı geniş çaplı bir saldırı başlatmayı planladığını daha önce belirtmişti. Ama Batı yanlısı Ukrayna hükümeti bunu reddediyor ve Rusya'yı Doğu Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunmakla suçluyor. Luhansk bölgesindeki patlamaların nedeni hala bilinmiyor ve daha fazla ayrıntı verilmedi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatma niyetinde olduğunu ve planın çoktan başladığını söyledi. Boris Johnson, BBC'ye verdiği röportajda tüm işaretler planın bazı açılardan çoktan başlamış olduğu yönünde değerlendirmesinde bulundu.
Amerika'da COVID-19 salgınında hayatını kaybedenler sayısı son 24 saatte 2722 artarak 934.464'e yükseldi. Ülkede COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre 5 yaş ve üstü nüfusun %80.9'una en az bir doz, %68.7'sine iki doz aşı uygulandı. Bu arada Amerika'da koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 80.072.561 kişiye ulaştı. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın salgını kontrol altına alamamasının yanı sıra koronavirüsün tedavisi ve önlenmesi için tıbbi ve hastane ekipmanı sağlayamaması son günlerde Amerika içinde Biden'a yönelik büyük eleştiri dalgasına sebep oldu.
Türkiye'nin 19 Şubat 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre son 24 saatte 462.252 COVID-19 testi yapıldı. 80.454 kişinin testi pozitif çıktı. 278 kişinin yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 96.664 oldu.
Türkiye ile Yunanistan arasında tartışma konusu olan başlıklar 21 ila 22 Şubat'ta Atina'da gerçekleştirilecek toplantılarda masaya yatırılacak. Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaştığını ve şu anda Atina-Ankara anlaşmazlığını çözmek için iyi bir zaman olmadığını iddia etti. Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ise Yunan mevkidaşı ile çalışma toplantısı gerçekleştirecek. Ayrıca Türkiye-Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 64. turu Salı günü Atina'da yapılacak.
Irak'ın kuzeyindeki Avashin Basyan ile Pençe Kaplan bölgelerinde toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Avashin Basyan bölgesinde 8, Pençe Kaplan bölgesinde ise 5 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu.
Suriye ordusu ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haseke'de Amerikan terörist birliklerinden oluşan bir konvoyun geçişini engelledi. Amerikan ordusu ve bağlantılı terör unsurları uzun süredir Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda yasa dışı bir şekilde yer almakta ve ülkenin petrol ve tahıl kaynaklarını yağmalamanın yanı sıra bölgedeki Suriye halkına ve Suriye ordusunun mevzilerine karşı da harekete geçmektedir. Suriye'deki kriz 2011'de Suudi Arabistan, Amerika ve müttefikleri tarafından desteklenen terörist grupların bölgesel denklemi Siyonist rejim İsrail lehine değiştirme yönelik büyük bir saldırıyla başladı.
Medya kaynakları Suriye'deki Rus ordusunun büyük savaş başlıkları taşıyabilen yeni bir intihar insansız hava aracı test ettiğini bildirdiler. Cumartesi günü El Arabi El Cedid'e göre Lancet 3 silahının yeni modeli, 4 kanatlı Rus kamikaze İHA'sının çok gelişmiş bir modeli olan Suriye'deki terör gruplarına karşı test olarak kullanıldı.
Terör rejimi İsrail'in bölgeyi tehdit etmeye yönelik girişimleri devam ederken işgalci rejime ait savaş uçakları yine Lübnan hava sahasını ihlal ettiler. Irkçı İsrail'in Lübnan'la 2006'da 33 günlük savaşının sona ermesinden sonra kabul edilen Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı Siyonist rejimi Lübnan'a karşı düşmanca eylemler konusunda uyarıyor. Ancak işgalci rejim her zaman Lübnan hava sahasını, arazisini ve topraklarını çiğnemeye devam ediyor.
Bir grup Pakistanlı siyasi ve dini lider, Pakistan donanmasının Siyonist rejim İsrail ile ortak bir tatbikata katılımını protesto etti. Pakistan Halk Partisi, Müslüman Birliği Navaz, Cemaati İslami, Müslüman Birlik Partisi, Pakistan Cemaati Ulema ve Pakistan Filistin Vakfı da dahil olmak üzere Pakistan'ın siyasi ve dini partilerin liderleri ortak bir bildiri yayınladılar. Bildirde ırkçı İsrail ile her düzeyde ortak işbirliği Pakistan İslam Cumhuriyeti ideolojisinin reddidir denildi.
Yemen İntisaf Sivil Toplum Kuruluşu dün yayınladığı bildirdi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Koalisyonu'nun Yemen'e yönelik saldırılarında bu zamana kadar en az 6.273 kadın ve çocuğu öldürdüğünü bildirdi. Örgüt bu saldırılarda 2.426 kadın, 3.847 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirirken işgalcilerin saldırısında 2834 kadın 54.206 çocuğun da yaralandığını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Ukrayna'nın doğusundaki gerilimlerin tırmanması hakkında. Ukrayna doğusundaki güvenlik durumu her geçen gün daha da kritik hale geliyor. Ayrılıkçılar ile Ukrayna arasında geniş çaplı çatışmanın ihtimali de doğal olarak artmıştır. Bu doğrultuda Ukrayna'nın doğusundaki sözde özel bölge yetkilileri, Cuma günü gerilimlerin artması üzerine bu bölgelerde yaşayan 700 bin sivili Rusya topraklarına taşımak istediklerini duyurdular. Ukrayna doğusundaki sözde Donetsk özel bölgesi Cumhurbaşkanı Deniz Puşil'in yayınladığı bildiride sivil ahaliden durumun vahameti ve şiddetin artması dolayısıyla hızlı bir şekilde bölgeyi terk etmelerini istedi. Deniz Puşil'in Ukrayna ordusunun asker toplama ve ölümcül silahları temas hatlarına taşımakla suçlayarak Ukraynalı güçlerin Donbas'ı ele geçirmek niyetinde olduklarını ileri sürdü. Sözde Luhansk Özerk Bölgesi Cumhurbaşkanı Leonid Paşinyan de Donetsk Cumhurbaşkanı'nın izinden giderek Kiev'i askeri saldırı ve taarruza geçmeye hazırlanmakla suçlayarak bölge ahalisinden hayatlarını korumak için Rusya'ya doğru yola çıkmalarını istedi. Artan askeri gerilimler ve topçu ve havan saldırılarının yapılmasıyla birlikte bu bölgelerde sabotaj girişimleri de gerçekleştirildi. Örneğin Luhansk'ta iki büyük patlama oldu ve ardından Avrupa'ya giden Rus doğalgaz boru hattı patlatıldı. Cuma akşamı Donetsk'teki hükümet binası yakınında bomba yüklü bir araç patladı. Görünüşe göre bu patlamada Donetsk Emniyet Müdürü hedef alınmış olsa da yerli yetkili olaydan yara almadan kurtuldu. 2014'te çatışmanın başlamasından bu yana Donetsk ve Luhansk'ı kontrol eden Doğu Ukraynalı ayrılıkçılar, Ukrayna ordusunun son iki gün içinde topçu ve havan saldırıları düzenlemekle suçladılar. Bu suçlamalara Ukrayna hükümeti tarafından ayrılıkçı güçlere cevap geldi. Batı ülkelere göre bu konu Rus askeri harekatı için bir bahane olabilir.
Bu arada Amerika, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin liderlerinin sivilleri Rus topraklarına gönderme kararını, kamuoyunu Ukrayna'ya saldırmaktan uzaklaştırmayı amaçlayan bir Moskova emri olarak nitelendirdi. Diğer bir ifadeyle Amerika, Rusya'nın bu önlemleri Doğu Ukrayna'ya askeri müdahale için gerekli mazeretleri oluşturmak için aldığını iddia ediyor. Ancak iddialar Rusya tarafından şiddetle reddedildi. Tüm bunlara rağmen Ukrayna ordusunun ayrılıkçı bölgelere yönelik topçu saldırılarının başlaması, Donetsk ve Luhansk liderlerinin Rusya'ya insan gönderme talebi bölgedeki durumun kötüleştiğine işaret ediyor. Moskova daha önce Ukrayna ordusunun ayrılıkçıların varlığını sona erdirmek için Donbas bölgesinde geniş çaplı saldırı planladığını belirtmişti. Buna karşılık Ukrayna hükümeti bu konuyu reddediyor ve Rusya'yı Doğu Ukrayna'ya müdahale etmek için askeri bahaneler ileri sürmekle suçluyor. Böylece Doğu Ukrayna'daki çatışmaların tırmanması ve karşılıklı suçlamalar nedeniyle iki komşu ülke arasında askeri bir çatışma olasılığı daha da artmış durumda. Özellikle Amerikalı yetkililer ve Washington'un bazı müttefikleri herhangi bir belge, kanıt, delil sunmadan Rusya'nın yakında Ukrayna'yı işgal edeceğini duyuruyor. Ve bunun için kesin bir tarih ve saat bile veriyorlar. Amerika'nın savaş yanlısı siyaseti üst düzey Ukraynalı yetkililerin bile itirazına sebep oldu. Ukraynalı uzmanlar ve yetkililer bu politikayı ülkede halkta artan korkunun maddi ve insani sermayenin çıkışında önemli olduğunu belirtiyorlar. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Amerikan hükümetini ve Batı medyasını yanlış bilgilendirme yoluyla Ukrayna sınırlarına artan gerilim konusunda uyardı ve Ukrayna hükümetinin neyle karşı karşıya olduğunu daha iyi bildiğini vurguladı.
Müzik Kıymetli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Ermenistan'ın Kuzey-Güney Projesi'ne katılımının başlamasıyla ilgili. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye arasında Ermenistan'dan geçen iletişim ve ulaşım yollarının açılması konusu Rusya arabuluculuğuyla gündeme alınmaya çalışıldığı bir sırada Ermenistan harekete geçtiğini bildirdi. Bu bağlamda Ermenistan hükümeti İran'ı Karadeniz'e ve Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayan Kuzey-Güney ve Doğu-Batı yollarını birbirine bağlayan birkaç yüz milyon dolarlık büyük bir projenin ilk aşamasına başladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Perşembe günü yaptığı kabine toplantısında Kuzey-Güney yolunun Sisyan-Kajaran bölümünün uygulanması için ilk aşama sayılan müteahhit seçimi başladığını söyledi. Paşinyan'a göre ilk aşamada birkaç yüz milyon dolara mal olacak projeyi gerçekleştirme kapasitesini ve hazırlığına sahip olacak şirketler davet edilecek. Nikol Paşinyan bu bağlamda yaptığı açıklamada şöyle dedi. Bu proje bağımsız Ermenistan tarihinin şimdiye kadarki en büyük projesi. Son çalışmalar sonucunda Kuzey-Güney projesini Kuzey-Güney-Doğu-Batı projesi olarak değiştirdiğimizi de sözlerime eklemek isterim. Umuyoruz ki bu yolun bir kolu Ermenistan'ı İran'a, diğer kolu Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ve gelecekte Nahçıvan ve Türkiye'ye bağlayacaktır. Yıl sonuna kadar projeyi uygulamak üzere müteahhit seçileceğini umduğunu söyleyen Paşinyan sözlerini şöyle sürdürdü. Tabii ki Doğu-Batı güzergahının tasarımı henüz yapılmadı ve bundan sonraki anlaşmalarda da yapılmalı. Alınan haberlere göre proje seçiminin ilk aşaması 70 gün sürecek ve ardından seçilen gruplar proje ihalesine katılacak. Bu yol 60 kilometre boyunca Sisyan-Kajaran istikametinde olacak. Bu bölüm Ermenistan topraklarında devam edecek 560 kilometredeki Kuzey-Güney Karayolu'nun en zor kısmıdır. Bu bölümde 12 kilometre kadar uzunluğu olan 27 köprü, 5 tünel bulunmaktadır.
Nikol Paşinyan hükümet yetkilileri Ermenistan'ın ekonomik geleceğini iletişim yollarının işletilmesi ve transit yoluyla gelir elde edilmesi planlamış ve hazırlanmıştı. Bu bağlamda Erivan hükümet yetkilileri Ermenistan'ın güneyindeki Siyonik eyaleti üzerinden İran'a ve Kuzey-Güney Uluslararası Koridoruna giden uluslararası bir iletişim yolunu yeniden açmak ve etkinleştirmek için çalışıyor. Bu bağlamda Ermenistan Devlet Ekonomi Üniversitesi İktisadi Düzenleme ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Fakültesi Dekanı, ulaşım ve iletişim alanında uzman olan Grigor Nazaryan şöyle diyor. Ermenistan, Siyonik Koridoru'nun hızla tamamlanması için yol haritalarını yapıyor. Erivan'ın bu rotaya katılmasıyla Ermeni topraklarından geçerken transit maliyetleri düşecek ve yol daha da kısalacak. Her halükarda Ermenistan'ın ulaşım ve transit alanında büyük bir uluslararası projeye katılımı sağlayacak bu iletişim yollarının kurulması ve işletilmesiyle ülkenin denize bağlı olmayan Güney Kafkasya'nın karayla çevrili olma durumunun son bulacağı da şüphe yoktur. Bu bağlamda Ermenistan Ulaştırma Birliği Başkanı Hovanesyan Redioğlu'na verdiği bir röportajda Ermenistan'ın bu uluslararası projeye katılımının beklentilerine atıfta bulunarak şöyle diyor. Aslında bu plan kuşatma altındaki ülkenin ekonomisine olumlu bir sinyal gönderecek. Özellikle bu iletişim yolunun inşasıyla Ermenistan'ın altyapısı bir an önce geliştirilebilir. Bu bağlamda zaten tüm Ermeni uzmanlar bu konuda hemfikir. Ermenistan'ın son dönemde yaşananların dikkate alındığında Ermenistan'ın uluslararası iletişim ve ulaşım yollarına katılması ve İran üzerinden uluslararası açık sulara erişimiyle Ermeni ekonomisinin değişeceği gerçeği daha iyi anlaşılıyor. Aslında Ermenistan'ın göçmen gönderen bir ülkeden göçmen alan bir ülkeye dönüşeceği şimdiden tahmin edilebilir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 1 İsven 1400, Hicri Kameri 18 Recep 1443 ve miladi 20 Şubat 2022 Pazar. ...1433 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Recep 10 yılında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin küçük evladı İbrahim 18 aylık iken yakalandığı hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. Annesi Mariye Kıptiye idi. Mariye bir cariyeydi ve Mısır kralı tarafından Resul-i Ekrem'e hediye edildi ve İslam'ın zuhurundan sonra İslam'ı benimseyerek o hazretle evlendi. İslam peygamberi İbrahim'i aşure derecede sevdiğinden dolayı onun vefatı İslam peygamberini çok üzdü. İbrahim'in vefat gününde güneş tutuldu ve halk arasında bu tabii olayın Allah Resulü'nün evladının ölümü yüzünden meydana geldi söylentileri yayıldı. İslam peygamberi hemen minbere çıkıp şunları buyurdular. Ey insanlar! Güneş ve ay Allah'ın işaretlerindendir. Onlar ne kimsenin ölümünden dolayı ne de doğumundan dolayı tutulmaz. Onların tutulduğunu gördüğünüzde mescitlere gidin, tutulma hali bitinceye kadar namaz kılıp dua edin. ...1017 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Recep 426'da Endülüslü Müslüman matematikçi, müneccim ve tabip İbn-i Sam vefat etti. Hicri Kameri 370 tarihinde günümüz İspanya'nın Endülüs'teki Gortabe kentinde dünyaya gelerek matematik ve nücum dallarında geniş araştırmalarda bulundu ve birçok öğrenci yetiştirdi. ...223 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Recep 1220'de önde gelen Müslüman alim Hüccetül İslam Eşrefi lakaplı Hacmolla Muhammed İran'ın kuzeyinde dünyaya geldi. Eğitimini tamamlamak için Kutsal Necef-i Eşref'e giden Eşrefi o dönemin önde gelen hocalarından dersler aldı. Eşrefi hadis, Kur'an tefsiri ve kelam alanlarında büyük ün kazandı. Bu önde gelen alim Hicri Kameri 1315'te vefat etti. ...42 yıl önce bugün Hicri Şamsi takvimle 1 İsven 1358 yılında İslam İnkılabı'nın rahmetli lideri ve İran İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Hümeyni Anayasayı Koruma Konseyi'nin birinci dönem fakihlerine belirlediler. Anayasayı Koruma Konseyi'nin asıl vazifesi İslami Şura Meclisi tarafından tasvip olunan kanunların İslam şeriatına ve İran İslam Cumhuriyeti anayasasına uygun olup olmadığını belirlemektir. Konsey 6 kişilik hukukçu ve fakirler olmak üzere 2 gruptan oluşuyor. Fakirler rehber tarafından belirlenirken hukukçu üyeler ise yargı gücü tarafından İslam Şura Meclisi'ne tanıtılmakta ve ardından milletvekillerinin oyları ile seçilmektedir. Ayrıca anayasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı İslam Şura Meclisi, Rehberlik Fakihler Meclisi ve her türlü referanduma ilişkin seçimleri denetlemek bu konseyin esas sorumlulukları dahilindedir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
YÖK raporu kaliteyi ortaya koydu. Akademisyenler bilim üretemiyor.
Yeni Asya.
Zamlara tepki çığ gibi.
Star.
Emeklilikte yaşa takılanlarda önemli gelişme. Tarih belli oldu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Akif Bekir 18 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde neyin hatırına Abu Dhabi ile barış başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Muhalefet Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşmayı sorguluyor. İktidar Abu Dhabi 15 Temmuz darbe girişiminin finansörlüğüyle Türkiye düşmanlığıyla Erdoğan'ı devirmeye çalışmakla suçluyordu. Ne değişti de tekrar kardeşimiz oldular. Niye kavga ettiğimizde, neden barıştığımızda açıklığa kavuşturulmadı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Doğrusu baştan gemileri yakmamak, köprüleri atmamaktı. Devlet ve diplomasi dilinin dışına çıkmak, geleneğe geçeni, diklenmek, düşmanı çoğaltmak yanlıştı. AK Parti diklenmeden dik durma dış politikasını terk ederken eleştiren biri olarak manevrasını destekliyorum. Geri dönüşünde neye borçluyuz bu dönüşü? Şimdi iktidar Mısır'la, Suud'la, Abu Dhabi ile ilişkileri toparlamak, dış güçlerle yeniden dost ve kardeş olmak istiyor. Fakat ilişkilerimizdeki gel git millete neye mal oldu? Bu bir. Mısır bile ağırdan alıyor. Barışmak için talepleri var. Ne verip ne alıyoruz? Bu da size iki. Diklenmek de barışmak da bedavaya gelmiyor. Ödediğimiz bedelin ve ne diye ödediğimizin hesabını sormak, normalleşmeye karşı çıkmak değildir. Muhalefette haklı olarak o lafları hatırlatıyor, dönüp dolaşıp dediğine gelen iktidarı kendi argümanlarıyla vuruyor. Diz mi çökelim, teslim mi olalım çıkışlarına ne oldu soruluyor. Barışmak şahane de o yenmez yutulmaz suçlamaları nereye koyacaksınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abu Dhabi ziyareti başarılı geçti. Ne âlâ. Ama normalleşmeye sevilmek, sorulması gerekenleri sormaya mani değil. Deniyor ki iktidar Abu Dhabi'yi affetmezdi ama milletin yüksek menfaatleri uğruna alttan alıyor. Yumuşatıyor, kucak açarak tevazu gösterip alçak gönüllülük ediyor. Şartlar gerektirmese yüzlerine bakmaya dahi tenezzül etmezdi. Öyleyse daha fena. Ya karşı taraf tevazumuzu yanlış anlarda zayıflık zannedip kötüye kullanmaya kalkarsa, ya bizi Ali Cenaplığa zorlayan şartları köşeye sıkışmışlığa yorar da bundan faydalanmaya yeltenirse, gerçi Cumhurbaşkanı dün söyledi, Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir. Fakat şunu da söyledi. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yükselişini engel olamayanlar, yarın bu büyüklükten yararlanmak için sıraya gireceklerdir. Bu değişimin yükselen yıldızı Türkiye'dir. Amenna. Yalnız Abu Dhabi Kalkınma Holding'i sabırsız, önden sıraya girdi bile. Yarını beklemiyor. Başkanı Al-Suwaidi, Financial Times gazetesine Ocak'ta yakınlaşma niyetlerini açıklamıştı. TL'deki zayıflığın fırsatlar sunabileceğinden bahsediyor ve Türkiye'de varlık satın almak için harika bir zaman diyordu. Büyüklük bizde kalsın eyvallah, fakat bu iştah ve hazırlık pek kardeşane gelmedi bana. Büyüklüğümüzden kelepire çöker gibi yararlanmasınlar. Biz kardeşçe yanaşırken fırsatçılık yapmayacaklarından emin miyiz?
Thank you. Ahmet Battal 18 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde "Dün dündür, bugün yarındır" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Anayasa Erdoğan'ın yeniden adaylığı için ne diyor ayrı konu. Ama yeni Erdoğan'ın artık aday olamayacağını bizzat eski Erdoğan söylemiş. Erdoğan 1999'da o zamanki stardan Filiz Güler'e içini dökmüş. Bunlardan biri özellikle önemli. Şu anda bir partim yok. 4 aylık mahkumiyetin ardından yeniden bir partiye girebilirim. Ancak şartlarım var. Bu partide 65 yaşın üzerindekiler siyaset yapmayacak. En son 65 yaşında aday olunabilir. 65 yaşında aday olmak demek 70 yaşında işi bitmiş olmak demektir, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu röportaj Erdoğan'ın 65 yaşını doldurduğu 2020'de hayli tartışılmıştı. Erdoğan'a bunu söyleten elbette lideri Erbakan'ın siyasetten çekilmemesi ve liderlik koltuğunu Erdoğan'a bırakmamasıydı. O sebeple o dönemde siyaseti dinozorlar şekillendiremez türünden şeyler de söyleniyordu. Bize göre siyasetçiye kanunla yaş sınırı konulamaz. Kişi hissettiği yaştadır. Siyasetçi ile bürokrat arasındaki en büyük fark da zaten budur. Belli yaşa gelene devlet memuru kendisi istemese de emekli edilir. Siyasetçinin ise emeklisi olmaz. Ama kendi kendisine yaş sınırı koyan siyasetçinin de çıkıp durumu izah etmeye çalışması gerekir. Erdoğan izah etmeyecektir. Biz onun yerini açıklamaya çalışalım. Yakın çevresi Erdoğan'a şunları söylüyordu. Senden başka bu partiyi toparlayacak ve ayakta tutacak kimse yok. Senin heyecanını kimse de yok. Sen kenara çekilirsen partimiz biter ve yıkılır. İktidar elimizden giderse bir daha gelemeyiz. Bir daha gelemediğimiz gibi devri iktidarımızda yapıp ettiklerimizden dolayı hesap sormaya kalkan çok olur. Bunları çok duyan Erdoğan da kendi kendisine şunları telkin edecektir. Yaşlılar siyasetten çekilse iyi olur ama ben bu kapsamda yaşlı değilim. Aklım ve gücüm yerinde. Her kuralın istisnası vardır. 1999'da kuralı söylemiştim. O kural yönünden ben istisnayım. İktidardan inip tekrar çıkmaya çalışmaktansa hiç inmemek daha iyidir. Bu dünyada hesap vermek zorunda kalmadan öte dünyaya gitmek beni ve şöhretimi rahatlatır. Öteki hesapta da nasıl olsa Allah kerimdir ve rahimdir. İkramı ve merhametiyle muamele eder.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz 18 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Dış borçlarda iflas riski arttı" başlıklı yazısına yer veriyor. Dünya Bankası Türkiye dahil gelişmekte olan ülkelerde orta ölçekli işletmelerin %46'sının 6 ay içinde borç ödeme sorunu yaşayabileceğini açıkladı. Türkiye için Fitch'in kredi notunu düşürmesinin bu anlamda artı risk olduğunu vurguladı. AK Parti iktidarı her seçimde KOBİ kredisi dağıtıyor. Şimdi de 60 milyar lira kredi veriyor. Bunların da büyük kısmı KOBİ'lere gidecek, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İlgili bakan önce verdikleri KOBİ kredilerinin yatırıma gitmediğini dolaylı yoldan itiraf etti. Bu defa da dağıtılacak 60 milyar lira yatırımlara gitmeyecek. Çünkü yatırımlar için güven ortamı yok. KOBİ kredilerini Kredi Garanti Fonu kefil yapıyor. Kredi Garanti Fonu'nun bir kısmı Türkiye'deki tüm işletmelerin odalara verdiği aidatlar, bir kısmı ise vergi gelirleriyle karşılanıyor. Riskler halka sosyalize ediliyor. Bu şartlarda KOBİ kredilerinde şimdilik ödeme sorunu olmaz. Türkiye'nin sorunu dış borçlarda temerrüt riskinin yüksek olmasıdır. Zira Türkiye'nin dış borçlarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüksek değil ve fakat döviz gelirleri yetersizdir. Bir yandan da ithal girdi, cari açık ve dış borç ödemeleri nedeni ile döviz ihtiyacı artıyor. Eğer böyle giderse dış borç ödemelerinin bir yerde kilitlenmesi kaçınılmaz görünüyor. Nedenleri 1- Döviz kazanamıyoruz. Üretimde kullanılan ithal girdi oranı yüksek olduğu için turizm gelirimiz olmasına rağmen cari açık devam ediyor. Ayrıca doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmiyor. 2021 yılında gayrimenkul dışında gelen doğrudan yabancı yatırım sermayesi yalnızca 1.9 milyar dolar olmuş. Bu da Türkiye'deki yabancı yatırımların amortismanı için zorunlu olarak girmiş. Portföy yatırımı olarak da yalnızca 0,8 milyar girmiş. Bundan sonra da yabancı yatırım sermayesi gelmez. Hem hükümete güven yok, hem de kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye verdiği not da yatırım yapılamaz spekülatif seviyesindedir. Sovereign uluslararası piyasalarda işlem gören tahvillerin her gün CDS oranlarını yayınlıyor. Bu tabloda Türkiye'nin yurt dışı tahvillerinde iflas risk primini gösteren CDS oranı 521,94 baz puandır. Diğer ülkelere göre açık ara yüksektir. Bizden sonra ikinci sırada Brezilya geliyor. Brezilya'nın CDS oranı 22,30'dur. Türkiye faiz arttı, 5,21 puan sigorta risk primi vermek zorundadır. Yani dünyanın en yüksek faizini biz ödüyoruz. Dış borçları çevirmekte zorlanıyoruz. 128 milyar dolar macerasından sonra Merkez Bankası döviz rezervleri eksiye geçti. Halen eksi 50 milyar dolar kadardır. Eksi rezerv hem güven kaybına neden olur hem de dış borç riskini arttırır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Engin Bahadır isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Gıda ürünlerindeki fahiş fiyatlardan şikayet edilirken son 20 yılda göz göre göre tarımın çökertilip tasfiye edildiği çoğu kez göz ardı ediliyor. Pik yapan pahalılık tarladan marketlere, mutfaklara taşınıyor. Bunalıma dönüşen ekonomik kriz en çok tarım ürünlerine vurmuş. En son bir gecede elektriğe %127, bir yılda benzine %110, 60 defadan fazla zam gelen mazota %133, doğalgaza %100'e yakın zam yapılırken dövize bağlı tohuma, gübreye, yeme, ilaca, Zirai araçlara elektrik, akaryakıt ve doğalgaza iki katını aşan zam furyasında hala bir dizi politik, polemik ve demagojiyle çiftçinin perişaniyeti gürültüye getiriliyor. Aslında dolar döviz garantili köprü, yol, tünel ve havalimanları ile birlikte elektriğin günlerce kesildiği Sparta'nın da dahil olduğu elektrik ve enerji ihalelerini alan yandaş müteahhitlerin onlarca milyarlık vergi ve kredi borçları defalarca silinirken icra iflas kanununa aykırı olarak çiftçinin mallarının, traktörünün, besicinin, hayvanının haciz edilmesi siyasi iktidarın tarım ve hayvancılık politikasını ele veriyor.
Engin Bey çok güncel bir konuyu ele almış bize mektubunda.
Evet, aylardır basın medyanın manşetten verdiği gündeminde olan konu ekonomik sıkıntılar, halkın geçim sıkıntısı, alım gücünün azalması, sofraların daralması ve borçların artması, kredi çekilmesi, ne bileyim.
Yoksulun artması.
Elektrik faturalarının fahiş artışı gerçekten de halkı zor bir duruma maruz bırakmıştır. Özellikle kışın o soğuk günlerinde halkın bir şekilde bu faturaların o ağırlığına mı katlanması gerekiyor? Yoksa soğuğun o dondurucu soğuğa mı katlanması? Yani bunun ikisinin arasında can çekişmesi maalesef. Adeta. Çok acı bir tablo. Isparta'da mesela geçenlerde gördük birkaç günlük o dondurucu elektrik soğukta kesintiler. Elektrikler kesilmiş, gerçekten de hayat durmuş durumda.
Evet, tüm iş yani, yerleri de çalışamaz hale gelmişti.
Hükümet bazı paketler açıklıyor, ne bileyim KDV'de %7 indirim falan. Ama o kadar zamlar sürekli artış gösteriyor ki bu ne bileyim KDV, MADV diye şeyler yani onun yanında
devede
kulak gibi oluyor.
Aynen
yani,
dediğiniz
hiçbir
gibi.
Hiçbir etki bırakmıyor gerçekten.
Maalesef.
Yani tam anlamında bir girişimde bulunması lazım. Yoksa bu gibi şeylerle
kökten bir çözüm bulunması gerekiyor.
İsterseniz yani, devamını siz okuyun.
Evet, Engin Bey şöyle devam ediyor. Üretici fiyatları tek bir ayda %14,83 artmış. Daha geçen yılın rakamlarıyla 126 milyar bulan tarım kredi borçlarının %4'ü takipte. Borç bataklığında çiftçi icralık olmuş, borçlarını, işçi parasını ödememekten yakınıyor. Bankaların haciz kıskacında, ipotekteki tarım arazisi 5 milyon 600 bin futbol sahası kadar. Yüksek faiz altında eziliyor, bütün hasılasını borcuna verse kurtaramıyor. Aralıksız süren zam sağanağında tamamı dövize bağlı olan elektrik, mazot, gübre, ilaç, tohum, zirai araç gibi ham madde ve girdileri kat kat zamlanıyor. Ve ciddi bir gıda krizinin kapıda olduğu vetirede tek kişilik hükümet hala çiftçiye ucuz tohum, elektrik ve mazot tarifesi uygulamaya yanaşmıyor.
Evet, sıradaki mektuba geçiyoruz. Zübeyda Kara isimli dinleyicimiz şunları bizimle paylaşıyor. Gençlerle ilgilenmek, onları dinlemek, sıkıntılarına çare bulmak ve tabii ki günün şartlarına uygun şekilde eğitim ihtiyaçlarını karşılamak kolay değildir. Hele hele onları manevi yönden desteklemek zor. Sorularına cevap bulmak çok daha fazla çalışma icap ettirir. Konrad Adenauer Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Çağlar koordinatörlüğünde Türkiye'nin değişik üniversitelerinin akademisyenlerinden oluşan uzman bir ekibin yaptığı saha çalışmalarıyla gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Araştırması 2021 ortaya önemli bir tablo koymuştur. Anketin koordinatörü Profesör Doktor Çağlar yaptığı açıklamada sosyal medya üzerinden dünya ile entegre bir gençlikle karşı karşıyayız. hem ülkesini hem dünyayı yakından takip ediyor ve bu durumda ister istemez kafalarında demokrasi kültürüne dair soru işaretleri doğuruyor. Demokrasinin tüm kurumları ve kültürüyle egemen olduğu ülkelerdeki siyasi parti başkanlarının, liderlerinin gösterdikleri demokratik olgunluk, davranış ve uygulamaları kendi ülkelerinde görmedikleri için geleceğe yönelik bir umutsuzluk ve karamsarlık duygusuna sahipler. Diğer bir deyişle geleceğe yönelik ciddi endişeleri var. Gençliğe yeteri kadar önem verilmediği, desteklenmediği, kaliteli bir eğitim imkanı sunulmadığı, işe girmede liyakate önem verilmediği ve dolayısıyla İş bulamayacaklar endişesi geleceğe yönelik umutlarının azalmasına yol açıyor demiş.
Zübeyde Hanım konuya çok derinden girmiş. Galiba Türkiye'de, ya kendisi bu kesimde yer alıyor veya oğlu veya kardeşi
yani bir şekilde,
genç kuşakta.
Halkın ortak sorunudur. Mutlaka her ailede üniversite eğitimi görmüş, mezuniyet sonrası maalesef işsiz kalan gençler vardır.
Veya hak ettiği işi bulamayan.
Yani okuduğu o eğitimini gördüğü işte çalışacaktır. Yani tabii ki öyle olması gerekiyor. Ama asgari ücretle ne bileyim gidip bir restoranda garsonluk yapılacaksa bu kadar eğitim neden yaptırılıyor? Üniversiteler açılıyor. Yoksa onu ilk baştan herkes yapabilirdi.
Veya asgari ücretle, aynı asgari ücretle gidip kendi işini yapması da zor gelir.
Yani
tabii
asgari
ki
ücrette de birçok sorun var. Yani geçenlerde de ne bileyim %51 zam yaptılar. 2800'den 4200 yaptılar ama onun da işverenler bir yolunu bulmuş. Kredi kartlarını alıyor insanların, o paraların ödendiği o kartlarını görünüyor. Yatırdıktan sonra o çekiyor. Krediden çekiyor, bir kısmını kendisi maalesef alıyor. Ya yani mesela 3-5 de onlara veriyor. O maalesef şekilde yani işin içinden sıyrılıyorlar maalesef. İsterseniz devamını sorayım.
Tabii Zübeyde Hanım şöyle devam ediyor. Gençlerin daha iyi hayat şartları olan ülkelere gitmek istediği bilinen bir gerçek. Bununla birlikte ankete göre keşke Türkiye düzelse de başka bir ülkeye gitmek zorunda olmasam diyenlerin sayısı hayli fazla. Peki Türkiye'nin düzelme imkanı yok mu? Elbette var. En başta hak, hukuk ve adalet anlayışının düzelmesi ve tabii ki bunun neticesi olarak da işler liyakata göre işlemeli. Gençlerin küsmesi ve başka ülkelerde yaşamak istemesinin en büyük sebebi bu değil mi? Oku oku sonra torpilin yok diye işsiz kal diyen milyonlarca genç yok mu? İşlenen bilgi, başarı ve liyakate dağıtıldığı bir yer olsa başka yerlere gitmek isteyenlerin sayısı azalmaz mı? Dert belli, çare de belli. Hak, hukuk, adalet, liyakat esasına göre işler yürüyecek ve Türkiye çok daha yaşanır bir ülke olacak. O halde gençlere sahip çıkmak isteyenler bunun için çalışmalı. Zübeyde Hanım'a çok teşekkür ediyoruz.
Evet, sırada bir telefon mesajımız var.
Tahran Radyosu'da çalışanlara ve bütün dinleyicilere selam ve saygılarımı iletiyorum. Ben Tahran'dan arıyorum. Sizin programları ve özellikle haber bülteninizi sık sık arkadaşlarla takip ediyoruz. Parsi'de isimli sizinizi de çok ilginç. Sorular radyo programları Türkçe'yi geliştirmek açısından çok faydalı oluyor bizim için. Herkese sizin başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.
Değerli dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Galiba çok fazla süremiz yok.
Evet, Şebnem Hanım'dan isterseniz bir mektup var. İsterseniz onun ilk satırlarını okuyalım. Evet. Şebnem Özal isimli dinleyicimiz şöyle yazıyor. Cumhurbaşkanımızın iktidara geldiği günden beri dillendirdiği 2023 hedefleri hepimizde merak uyandırmış ve vaat edilen günün hayatımıza neler getireceğini düşünmüştük. Nitekim meydanlarda en yüksek perdeden açıklamalar yapılıyor ve ülkenin ekonomik ve siyasi alanda kat edeceği yoldan bahsediliyordu. Fakat ne gariptir ki 2023 tarihine ramak kala başımızı kaldırdığımızda payımıza yağmur gibi yağan zamlar, virüsler, ölümler, siyasi çatışmalar ve yoksulluğun düştüğünü görüyoruz. Evet, Şebnem Hanım'a katılıyoruz. İnşallah ki umarız önümüzdeki günlerde, yıllarda, haftalarda bu sorunlar da aşılmış olur. Kendisine çok İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0-98-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Parsley yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Programımızın sonunda Selin Yılmaz, Ahmet Sezgin ve Murat Yaman isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'daki yenilikler.
Değerli dinleyiciler, İran'daki Yenilikler isimli dizi sohbetimizin 13. bölümüyle birlikteyiz.
Bu programımızda İran'daki son bilimsel, tıbbi, kültürel, ekonomik ve askeri alandaki başarılarını ele alacağız.
Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi Yeni Tıp Teknolojileri Okulu'nda nörobilim alanında doktora öğrencisi olan Fatime Tirger, Amerikan Nörobilim Derneği Kongresi'nde birinciliği kazandı. Bu etkinlik Amerikan Sinir Bilim Derneği tarafından her yıl düzenlenen sinir bilim alanındaki en büyük ve en önemli uluslararası kongredir. Bu kongrenin en önemli bölümlerinden biri, bu İranlı bayanın bu yarışmada birinciliği elde ettiği sinir bilimin çeşitli alanlardaki bilimsel yarışmadır.
Geçtiğimiz hafta 2022 yılına bilim üretiminde 15. sıradan giren İran İslam Cumhuriyeti'nde İran'ın bilimsel büyümesinin korona pandemisinin etkilerini azaltarak devam ettiği ortaya çıktı. Bir ülkenin bilimsel ürünleri, o ülkenin araştırmaları, makaleleri, referans gösterilmeleri, uluslararası işbirlikleri, araştırmacıların faaliyetleri, eğitim ve araştırma kurumlarının bütünüdür. Bu ürünler incelenirken uluslararası prestijli dergilerde makalelerin yayınlanması, atıflar, dergilerin geçerliliği, bilim insanlarının üretkenlik düzeyi, bilimsel etkinliği gibi çeşitli göstergeler nicel ve nitel olarak dikkate alınır.
İran İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, ülkenin seçkinleri ve üst düzey bilimsel yetenekleriyle görüşmelerinde her zaman faydalı bilim üretme konusunu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin büyüyen bilimsel hareketine vurgulamıştır. 2021 yılı bittiğine göre bu bilimsel başarılarından bazılarının gözden geçirilmesi, İran'ın bilimsel büyümesinin durmadığı, İran'ın bilimsel ürünlerinin kaliteli düzeyde büyümesinin devam ettiğini gösteriyor.
İran'ın 2021'deki bilimsel konumunun incelenmesi, uluslararası sistemler olan WOS veya Web of Science, Scopus, Nature Index'in tahminlerine dayalı olarak yapılmaktadır. Bu çalışmada ülkenin bilimsel gelişimi, bilim üretiminin uluslararası göstergelerine dayanmaktadır. Mevcutta İran İslam Cumhuriyeti bilim üretimine ilişkin en son bilgilere dayanarak 2021 yılında Uluslararası Web of Science sisteminde dünyada 15. sırada yer almaktadır. İran'ın H endeksi İran makalelerin kalitesini gösteren 383'tür.
Bir başka başarıda İranlı bir teknoloji şirketi, omikron mutasyonlarının hızlı tespiti için antijen bazlı bir N ve S türü hızlı tespit kiti geliştirdi. Bu kit, omikron korona varyantını 20 dakikadan daha kısa sürede tespit edebilir. Barakat Vakfı'na bağlı teknoloji şirketi, hızlı korona tespit kitlerinin İran'daki ilk üreticisi olarak para çıkışını önleyen ve moleküler testlerin fiyatını düşüren bir başarıya imza attı. Bu bağlamda bu teknoloji şirketi Şehit Beyşli Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde düzenlenen Ebu Reyhan Biruni Araştırma Festivali'nden onur plaketi almayı başardı.
Bu teknoloji şirketi geçen yıl dünyanın ilk 3 kitinden biri olan antijen bazlı COVID-19 teşhis kitlerinin ilk üreticisi oldu. Kitin bu grup tarafından yerli üretimi nedeniyle Güney Kore'den gelen kitlerin ithalatı engellenmiş oldu. Şirket şimdi dünyada türünün ilk örneği olan iki protein ve nükleokapsidi aynı anda tespit eden ve koronavirüsü tespitinin doğruluğunu büyük ölçüde artıran antijen bazlı N ve S türü hızlı tespit kiti geliştirdi. Bu şirket tarafından üretilen hızlı omikron mutasyon tespit kiti, Şehit Beheşti Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin 22. Ebu Reyhan Biruni Araştırma Festivali kapsamında görücüye çıktı.
Thank you. Yine geçen hafta altın nano parçacıklara dayanan ve nitrit iyonlarının doğru ve hızlı niteliksel ve niceliksel tespitini sağlayan kolorimetrik kit, Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü'nün bir üretim üyesinin icadı olarak İran Patent Ofisi'nde tescil ettirildi. Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Nanoteknoloji Bölümü üretim üyesi ve bu kitin mucidi olan Furu Kasımi'ye göre nitrit, düşük seviyelerde yüksek konsantrasyonlarla faydalı olmasına rağmen çevre, insan sağlığı ve diğer canlı organizmalar üzerinde çok olumsuz etkileri olan azot bileşiklerinden biridir. Doğru, hızlı ve yerinde nitrit kontrolü önemlidir. Laboratuvar yöntemlere yüksek duyarlılıklarına rağmen yüksek maliyetleri, zaman alıcı olmaları ve kalifiye bir operatöre ihtiyaç duymaları nedeniyle çok tatmin edici değildir ve bu nedenle basit, düşük maliyetli, yüksek hassasiyetli, hızlı yanıt veren ve kullanımı kolay yöntemler aranmalıdır.
Tahran Radyosu.
Bu araştırmacıya göre plazmonik nano parçacıklara, özellikle altın nano çubuklara dayalı kolorimetrik yöntemler uygun kimyasal ve optik özelliklerden dolayı diğer yöntemlerden üstündür. Bu buluşta tasarlanan sensör, renk ve spektrum değiştirerek nitrit iyonlarının niteliksel ve niceliksel tespitini olanak sağlayan plazmonik nano sensör ve nitritin etkileşimine dayanmaktadır. Bu buluşta çubuk şeklindeki yapaya sahip altın nano parçacıkları tanımlayıcı eleman olarak kullanılmış ve nano parçacıkların oksidasyonu bir ölçüm mekanizması olarak kullanılmıştır.
Doktor Kasım'a göre niteliksel tanı kahverengi, yeşil, mavi, mor, pembe ve mavi dahil olmak üzere çok çeşitli renklerin gözlemlenmesine dayanır. Bu nedenle gerçek numunelerdeki nitrit miktarını çıplak gözle ve yerinde bilmek mümkündür. Niceliksel saptama da spektrofotometrik spektrumlara ve bir kalibrasyon eğrisine dayalıdır. Geliştirilen sensörün su numunelerinde, toprak örneklerinde ve gıda ürünlerinde nitrit ve nitrat tayininde pratik etkinliği doğrulanmış ve buna göre yapılan bir kitin patenti alınmıştır. Önerilen yeni yöntem uygun bir yöntem olarak tanıtılmıştır ve diğer nitrit nitrat ölçüm yöntemleri ile rekabet halindedir.
Geçmişte İran'da birçok sanatsal başarıya tanık olduk. Bunların arasında iki İran filmi İtalyan festivallerinden ödül aldı. Semnan Yayın Merkezi'nin yapımcılığını üstlendiği Murad adlı belgesel, İtalya'da düzenlenen 4. Uluslararası Vezu Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü kazandı. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ruhullah Fahuri'nin yaptığı ve diğer 4 filmle birlikte İtalya'daki Vezu Uluslararası Film Festivali'nde en iyi yönetmen dalında aday gösterilen belgesel, Kanada, Amerika ve İtalya'dan gelen filmleri geride bırakarak en iyi belgesel ödülünü kazandı.
Murad bir mürit ve Murad'ın aşk macerası ve gerçekliği bir mucizeye bağlı olan hayatının hikayesidir. Bu film sosyal bir belgeseldir ve konusu hareketlilik sorunu olan annesine bakan ve hayatı boyunca mucize gibi görünen şeylerle karşılaşan bir erkek çocuğu konu alır.
Ayrıca Türkiye, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok uluslararası kültürel ve arkeolojik belgesel film festivaline katıldıktan sonra yapımcılığını ve yönetmenliğini Keyvan Tabatabai Samimi'nin yaptığı belgesel ve deneysel sinemayı geliştirme merkezinin de katkısı olduğu Vadinin Hazinesi belgeseli birincilik ödülüne İtalyan Uluslararası Ram Festivali'nde layık görüldü. Festivalin Paolo Orsi Ünlü İtalyan Arkeolog adlı ödülü 2 yılda bir arkeoloji alanında seçilmiş bir esere veriliyor. İranlı ve Danimarkalı arkeologların işbirliğiyle hazırlanan yarı uzun belgesel Vadinin Hazinesi, Batı Asya'daki tarım ve hayvancılığın en eski kökenlerinden birini araştırıyor. Bu 37 dakikalık belgeselin yapımı 2 yıl sürmüştür.
Bir başka sanatsal başarı da Tahran Sanat Üniversitesi Müzik Fakültesi Üretim Üyesi Puyan Azade, Klasik Rast Müzik Ödülü töreninde klasik piyano alanında birinciliği kazandı. Rast Müzik Ödülü, Young Voice Publications tarafından her yıl verilen bir akademik sanat ödülüdür. Rast Müzikoloji dergisinin bilimsel üyeleri, Rast Müzik Ödülleri'ne yüksek kaliteli müzik standartlarını teşvik etmek için verilir. Jüri ise dünyaca ünlü akademik bilim adamları, sanatçılar ve bestecilerden oluşan bir onursal jüri yer alır. Rast Müzik Ödülleri her yıl verilir. Adaylar eserlerini sunar ve ödüller uzman bir komite tarafından yapılan değerlendirme sonucunda verilir.
Değerli dinleyiciler, İran'daki Yenilikler isimli dizi sohbetimizin 13. bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran'ın Sırbistan ile ilişkilerini geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, mümkün olan en kısa sürede iyi bir anlaşmaya varmaya hazırız dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade kişisel Twitter sayfasında anlaşmaya varmak için 3 Avrupa ülkesi ve Amerika derhal İran gibi hareket etmeli diye yazdı. Viyana'daki çözülmemiş meselelerle ilgili müzakereler devam ediyor. İran İslami Şura Meclisi Başkan Yardımcısı, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı ile yaptığı görüşmede Amerika'yı küresel güvenliğin en büyük sorunu olarak değerlendirdi. İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şahram İrani, Damavand destroyerinin yakında faaliyete geçeceğini belirtti. 58 İran Üniversitesi, İslam dünyasındaki üniversiteler sıralamasında yer aldı. Almanya, Fransa ve Avusturya vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmeleri çağrısında bulundular. Rus medyası dün gece Ukrayna'nın doğusuna yer alan Luhansk bölgesinde birkaç patlama olduğunu bildirdi. Amerika'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 934 bini aştı. Son 24 saatte Türkiye'de koronavirüsten dolayı 278 can kaybı daha yaşandı. Türkiye ile Yunanistan arasında tartışma konusu olan başlıklar 21-22 Şubat'ta Atina'da gerçekleştirilecek toplantılarda masaya yatırılacak. Türkiye, Irak'ın kuzeyinde 13 teröristi etkisiz hale getirdiğini belirtti. Suriye ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haseke'de Amerika terörist birliklerinden oluşan bir konvoyun geçişini engelledi. Medya kaynakları, Suriye'deki Rus ordusunun büyük savaş başlıkları taşıyabilen yeni bir intihar insansız hava aracını test ettiğini bildirdiler. Terör rejimi İsrail'in bölgeyi tehdit etmeye yönelik girişimleri sürerken, işgalci rejime ait savaş uçakları yine Lübnan hava sahasını ihlal ettiler. Pakistanlılar ırkçı İsrail'le ortak tatbikatı protesto ettiler ve Yemen'de korkunç tablo ortaya çıktı. İşgalciler 6000'den fazla kadın ve çocuğu öldürdü. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.